Ayrım 29, Örümcek Ağındaki Kız, David Lagercrantz, sayfa 346.
Şu işi bana bir açıklasana, dedi Alona.
Açıklayacağım, dedi. Sana güvenim tam ama yine de aramızda kalacağına, namusun ve şerefin üzerine yemin etmeni istiyorum.
Uf, söz be aptal.
İyi, durum şu. Sırf görünüşü kurtarmak için bir takım gerçekleri yüzüne aykırsam da Johnny Ingram'a hak verdim. Hatta araştırmamızı durdurduğu için müteşekkir olmuşum gibi davrandım. Ne de olsa daha fazla ilerleyemeyecektik, dedim. Bir yere kadar doğru da. Teknik açıdan bütün imkanlarımızı tüketmiştik. Her şeyi, hatta biraz fazlasını yapmıştık ama bir işe yaramadı. Hacker her bir köşeye sahte izler bırakıyor, bizi durmadan yeni dehlizlere ve labirentlere çekiyordu. Çocuklarımdan biri bir yere ulaşabilsek bile ulaştığımıza inanamayacağımızı söyledi. Hep yeni bir tuzak olduğunu düşünecektik. Bu hacker'dan açık vermesi dışında her şey beklenilirdi. Yani normal yolda tıkandık.
Ama sen normal yoldan gitmezsin ki zaten.
Evet, yan yollara daha çok güvenirim. Neyse, işin doğrusu teslim bayrağını çekmedik. Hacker kontaklarımızla konuştuk. Yazılım şirketlerinden arkadaşlarımızla iletişime geçtik. Gelişmiş aramalar yaptık, sağı solu dinledik, bilgisayarlar hackledik. Anla işte, bu tür çetin bir saldırı, bu tür araştırmalar gerektirir. Çok özel sorular sorduk, çok özel siteleri gezindik. Mutlaka bir şey çıkar diye düşünüyorduk. En önemlisi Alona, bizim lehimize bir şey vardı, hacker'ın yeteneği. Şüphelilerin sayısını fena halde azaltıyordu. Eğer bir suçlu suç mahallinden kaçarken 100 metreyi 9.7 saniyede geçiyorsa, onun Usain Bolt ya da rakiplerinden biri olduğu düşünülür, değil mi?
Yani aşağı yukarı.
Öyle ayrıntılar var ki görmüş geçirmiş biri olarak benim bile ağzım açık kaldı. Bu nedenle hackerlar ve bu alanda namı yürüyen insanlarla iletişime geçmeye inanılmaz enerji harcadık. Ve sorduk, büyük ama çok büyük bir iş yapacak yetenekte kim var? Hacker dünyasının en büyük yıldızı kim? Tabii kimseyi pirelendirmemek için zekice sormak gerekti. Uzun süre hiçbir şey çıkmadı. Boşluğa ateş etmek gibi bir şeydi. Karanlığa bağırmak gibi bir şey. Hiç kimse bir şey bilmiyor ya da bilmezden geliyordu. Tamam, bir sürü isim sayıldı ama hiçbiri uymuyordu. Bir süre Yuri Bogdanov diye bir Rus'a takıldık. Eski bir esrarkeş ve sihirli parmakları olan bir hırsız. İstediği yere girebiliyor, istediği her şeyi hackleyebiliyor. Daha Petersburg sokaklarında 40 kiloluk bir kemik yığını şeklinde sürttüğü, düz kontakla araba kaldırdığı günlerde bile güvenlik şirketleri onu işe almaya çalışmış. Hatta suç örgütleri kapmasın diye polis ve istihbarat teşkilatları da onu kendilerine bağlamak istemiş. Ama geç kalmışlar. Bogdanov uyuşturucuyu bırakmış. Geleceği parlak bir işimdi. En azından artık deri ve kemiği toplamda 50 kilo çekiyor. Senin izlediğin Haydutlar Çetesi'nden biri olduğuna eminiz Alona. Bizi ilgilendirme nedenlerinden biri de buydu. Yaptığı araştırmalardan Spiders'la bağının olduğunu anladık ama sonra...
Onlardan biri neden bu kadar iz bıraksın diye düşündünüz?
Tam dediğin gibi araştırmaya devam ettik. Bir süre sonra ağımıza yeni bir çete takıldı.
Kimler?
Kendilerine Hacker Cumhuriyeti diyorlar. Hacker camiasında inanılmaz prestijleri var, çok yetenekliler. Haklarını teslim etmek gerekir ki kripto işinde çok dikkatli ve özenliler. Biz ve bizim gibi başkaları da durmadan içlerine sızmaya çalışıyor. Yalnızca ne yaptıklarını araştırmak için değil, işe almak için de. Hackerları elde edebilmek için çok azılı bir rekabet var.
Yani artık hepimiz suçluyuz.
Bir yerde öyle. Her neyse, şu hacker cumhuriyetinde büyük bir yetenek var. Birçok yerden doğrulattık bunu. Yalnızca bu da değildi. Büyük bir şeyin peşinde olduğu söyleniliyordu. Bu grupla bağlantısı olduğunu düşündüğümüz Bob the Dog imzasını kullanan biri derin araştırmalar yapıyor ve bizde çalışan Richard Fuller hakkında sorular soruyordu. Biliyor musun Fuller'ı?
Hayır.
Uzun süredir endişelendiği manik depresif, kendine tapınan bir oğlan. Manik döneminde kibre kapılıp gevşediğinden klasik güvenlik riski.
yani bir hacker grubunun üzerinde çalışabileceği ideal bir tip. Ancak oğlanın psikolojik durumu herkesin malumu değil, hatta annesi bile bilmiyor. Bu bilgilere ulaşabilmek için derin bir çalışma gerekiyor. Yine de Fuller üzerinden sızmadıklarından artık iyice eminim. Son günlerde aldığı bütün dosyaları dikkatle inceledik, hiçbir şey bulamadık. Her şeyini tepeden tırnağa taradım. Sanırım Richard Fuller, Hacker Cumhuriyeti'nin ilk planlarının içindeydi. Bu işi bunların yaptığına dair elimde hiçbir kanıt yok, hem de hiç. Ama içimden bir ses bu işin arkasında bu grup var diyor. Özellikle yabancı bir devlet ihtimalini eledikten sonra.
Bir kadından bahsetmiştin.
Evet, bu grubu daire için aldıktan sonra mümkün olduğu kadar çok araştırma yaptık. Efsane ile gerçek birbirine karıştığından epeyce müşkül bir işti bu. Ama durmadan karşımıza çıktığından şüphelenmeyeceğim bir şey vardı.
Ne?
Hacker Cumhuriyeti'nin en büyük yıldızı, kendisine Wasp diyen biri.
Wasp mı?
Öyle, seni teknik ayrıntılara boğmak istemiyorum ama bu Wasp bir efsane. Bildik metotları alt üst etmekle tanınıyor. Güzel bir melodinin gerisinde nasıl Mozart'ın varlığını sezerseniz, iyi bir hacker saldırısının gerisinde de Wasp'ı sezersiniz dedi biri. Kendi stili var. Hacker saldırısı üzerine biraz araştırma yaptıktan sonra benim oğlanlardan birinin ilk söylediği şey bu olmuştu. Şimdiye kadar karşılaştıklarımızdan çok farklı, bambaşka kalitede bir şey, ters, şaşırtıcı ama yine de direkt ve etkili.
Bir dahi yani?
Hiç şüphesiz. İmzanın gerisinde kimin olduğunu bulabilmek için Wasp hakkında ne varsa kontrol ettik. Bir şey bulamamamıza hiçbirimiz şaşırmadık. Böyle birinin açık vermesi beklenilemezdi.
Biliyor musun ne yaptım dedi Ed gururla.
Hayır.
Bizzat sözcüğün kendisini araştırmaya başladım.
Yani sözcük anlamının yaban arısının dışında bir şeyi mi?
Aynen öyle yaptım. Bunun bizi bir yere götüreceğini falan da sanmıyorduk hani. Ama dediğim gibi ana yoldan ulaşamıyorsan ara yollara saparsın. Neyle karşılaşacağını bilemezsin. Gördük ki Wasp'ın yığınlı anlamı var. İkinci Dünya Savaşı'nda İngilizlerin savaş uçaklarından birinin adı. Aristofanes'in bir komedisi. 1915'te çekilmiş ünlü bir kısa film. 1800'lerde San Francisco'da çıkan bir mizah dergisi. White Anglo-Saxon Protestant'ın kısaltması. Daha bir sürü şey. Ama bütün bunlar dahi bir hacker için fazlasıyla gösterişliydi. O kültüre pek uymuyordu.
Peki ne uyuyordu biliyor musun?
Hayır.
Wasp denildiğinde Marvel Comics'in süper kadın kahramanı Wasp kastediliyordu genellikle. Hani şu intikamcıların temelini atanlardan biri.
Şu filmini yaptıkları şey.
Evet, Thor, Iron Man ve Captain America ve diğerleri. Hatta serinin ilk başlarında Wasp grubun lideriydi. Havalı, biraz rockçı, isyankar görünümlü çizgi roman figürü. Siyah sarı giysileri, böcek kanatları, siyah kısa saçlarıyla kurumlu bir tip. Duruma göre büyüyüp küçülebilen bir kadın karakter. İletişim kurduğumuz bütün kaynaklar Wasp'ın bu karakteri işaret ettiğini gösterdi. Bu imzanın arkasındaki kişinin elbette Marvel Comics hayranı olması gerekmiyordu. Hele ki şimdi. Bu isim çok uzun süredir var internette. Belki çocukluktan kalma bir şey ya da alaycı bir göz kırpma. Benim bir zamanlar kedime Peter Pan adını vermiş olmam gibi bir şey. Hem de hiç büyümek istemeyen, kendini beğenmiş bu figürden hiç hoşlanmamama karşın. Ama yine de...
Evet,
Wasp'ın haklarında araştırma yaptığı suç teşkilatının kod isim olarak Marvel Comics karakterlerinin adlarını aldıklarını keşfettim. Hatta daha fazlasını. Bazen kendilerini The Spider Society diye tanımlıyorlar değil mi?
Öyle ama sanki bana biraz oyunmuş gibi geliyor. Dinlendiklerini bildiklerinden bizimle dalga geçmek için.
Tamam, mümkün, sana katılıyorum ama bazen oyunlar da ipuçları verir ya da ciddi bir şeyleri perdelerler. Marvel Comics'te The Spider Society'nin asıl işi ne biliyor musun?
Hayır.
Sisterhood of the Wasp'a karşı savaşıyorlar.
Tamam, anladım. Üzerinde düşünülmesi gereken bir ayrıntı. Ama bunun sizi nasıl ilerleteceğini anlayamadım.
Biraz bekle, anlatacağım. Benimle arabama kadar gelmeye ne dersin? Birazdan havaalanına gitmem gerek.
Mikael Blomqvist'in gözleri yanmaya başlamıştı. Öyle çok değildi. Ama bedeninden aldığı sinyaller daha fazla dayanamayacağını gösteriyordu. Eve gidip birkaç saat uyumalıydı. Gece ya da yarın sabah tekrar işe koyulurdu. Belki yolda birkaç şişe bira takviyesi yapardı. Uykusuzluktan alnı zonkluyordu. Bir takım anıları ve kaygıları kafasından atmalıydı. Belki Andrei'yi de götürürdü. Başını kaldırıp meslektaşına baktı. Andrei genç ve enerjikti. Neredeyse yarısı bile kendisine yeterdi. Bilgisayarının başında sanki işe daha yeni başlamış gibi çalışıyordu. Arada bir aceleyle aldığı notları karıştırıyordu. Yazı işlerine sabahın saat 5'inde gelmişti. Şimdi akşam 6'ya çeyrek vardı. Ayrıca fazla mola da almamıştı.
Andrei, dışarı çıkıp bir bira içip biraz da bir şeyler yiyerek konuşsak diyorum, ne dersin?
Andrei soruyu anlamamış gibiydi, başını kaldırdı. Sanki birden bütün enerjisi boşalmıştı. Yüzünü buruşturarak ensesine masaj yaptı.
Olabilir dedi.
Bunu evet olarak kabul ediyorum dedi Mikael. Folk opera'na ne dersin?
Folk Operan, Horst Gatan'da muhabir ve sanatçıların sık uğradığı bir restoran vardı. Dergiye uzak değildi.
Yalnızca dedi Andrei.
Ne?
Şu Malmö'den trene binip bir daha geri dönmeyen sanat simsarının portresini tamamlayamadım. Bukowski müzayede şirketinde çalışıyormuş. Karışım iyi olur dedi Erika.
Of, sana ne işler yüklüyor bu kadın.
Yok, yük değil de bir türlü bir araya getiremiyorum. Biraz zorlama, katı bir şey yazıyormuşum gibi geliyor.
Bakmamı ister misin?
Çok sevinirim ama önce biraz ilerlemek istiyorum. Bu halde görürsen utancımdan yerin dibine geçerim.
Peki, bekleriz o zaman. Ama hadi Andrei, şimdi dışarı çıkıyoruz ve bir şeyler yiyorsun. Çalışman gerekiyorsa geri gelip çalışırsın.
Andrei'ye baktı Mikael. Bunu uzun zaman hatırlayacaktı. Andrei kahverengimsi bir ceket ve beyaz bir gömlek giymiş, düğmelerini boğazına kadar iliklemişti. Bir film artistine benziyordu. Genç, kararsız bir Antonio Banderas'a.
En iyisi ben kalıp biraz daha çalışayım dedi tereddütle. Buzdolabında mikrodalga fırına atacağım bir şeyler var.
Mikael statüsünü kullanıp hadi şimdi gidip bir bira içiyoruz desem mi diye düşündü bir ara. Ama iyi o zaman, yarın sabah görüşürüz dedi.
Bizimkilerden haber var mı? Henüz katilin resmi yok değil mi?
Öyle görünüyor.
Yarın sabah başka bir çözüm bulmalıyız. Haydi kendine iyi bak dedi Mikael ve kalkıp paltosunu giydi.
Lisbeth uzun bir süre önce Science dergisinde okuduğu savantlar hakkındaki makaleyi hatırladı. Makalenin yazarı sayı teorisyonu Enrico Bombieri, Oliver Sacks'ın Karısını Şapka Sanan Adam kitabından bir alıntı yapmıştı. Otistik ve zihinsel engelli ikizler oturmuşlar, baş döndürücü büyüklükte asal sayılar söylüyorlardı birbirlerine. Sanki içlerinde bir matematik tarlası vardı. Ya da sayıların içine giden gizemli bir yol bulmuşlardı. İkizlerin bunu başardıkları doğruydu ama onların yaptığı şeyle Lisbeth'in üstesinden gelmeye çalıştığı şey aynı değildi. Ama yine de ikisi arasında bir akrabalık var diye düşündü Lisbeth. Her ne kadar inanmasa da denemeye karar verdi. Kriptolu NSA dosyası ile kendi geliştirdiği eliptik eğriyle çarpanlarını ayırma programına döndü. August'a baktı. İleri geri sallanmaya başladı August.
Asal sayı, asal sayılardan hoşlanıyorsun dedi.
August ona bakmadı, sallanmaya devam etti.
Ben de hoşlanıyorum dedi Lisbeth. Ama şimdi özellikle ilgilendiğim bir şey var. Çarpanlarını ayırma deniliyor, biliyor musun ne?
August sallanarak gözlerini masaya dikti, bir şey anlıyormuş gibi değildi. Asal sayıyı çarpanlarına ayırmak, asal sayıyla yazılmış bir ürün hakkında işlem yapmaktır. Ürünle bir çarpımın sonucunu kastediyorum, anladın mı?
August herhangi bir tepki göstermedi. Lisbeth acaba çenemi kapatsam mı diye düşündü.
Aritmetiğin temel teoremine göre her tam sayı tek bir şekilde asal çarpanlarına ayrılır. Çok havalı bir şey. 24 gibi basit bir sayıyı çok değişik şekillerde yazabiliriz. Örneğin 12'yi 2 ile çarpabiliriz, 3'ü 8 ile ya da 4'ü 6 ile. Ama yine de çarpanlarını ayırmanın tek bir yolu var. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3, anladın mı? Her sayının çarpanlara ayıranı biricik. Asal sayıları çarpıp büyük sayılar elde etmek kolay. Sorun oradan geriye dönmekte. Çaktın mı? Delinin biri bu zorluktan gizli bir mesaj için faydalanmış. Bu tıpkı meyve sularını ya da başka bir içeceği karıştırmanın çok kolay ama ayırmanın çok zor olması gibi bir şey. August anlayıp anlamadığına dair hiçbir işaret göstermedi ama en azından sallanması durdu. Asal sayıyı çarpanlarını ayırabilir misin? Bunu deneyelim mi? August hiç kıpırdamadı. Bunu evet olarak kabul ediyorum. İşe 456 ile başlayalım. August'un gözü parladı ve uzaklara gitti. Lisbeth bunun çok aptalca bir fikir olduğuna her zamankinden çok daha fazla inandı. Dışarısı tenhaydı, soğuktu, rüzgarlıydı. Mikael'e iyi gelmişti soğuk, biraz canlanmıştı. Kızı Pernilla geldi aklına. Ben gerçek bir şey yazacağım demişti. Lisbeth'i de düşündü tabii, çocuğu da. Şimdi ne yapıyorlardı? Honsgatspuken denilen caddenin kenarındaki yükseltiye çıktığında gözü galerilerden birinin vitrinindeki bir tabloya takıldı. Bir kokteylde tasasız neşeli insanlar resmedilmişti. O an orada elinde bir içki bütün kaygılardan azade, asırlardır dikiliyormuş gibi geldi. Bir an çok uzaklara gitmeyi özledi. Sonra irkildi, izlendiği duygusuna kapılmıştı. Dönüp baktı, yanlış alarmdı. Belki son günlerde yaşadıklarındandı. Arkasında felaket güzel, parlak kırmızı pardüsülü, koyu sarı saçlarını serbest bırakmış bir kadın vardı. Çekingen, utangaç bir halde gülümsedi. Gülümseyerek karşılık veren Mikael, tam geçip gitmeyi düşünürken bakışları kadına takılıp kaldı. Sanki kadının her an başka bir şeye dönüşmesini bekler gibiydi, dünyalı bir şeye. Ama kadın her geçen saniye daha bir ışıldadı, bir masal prensesine döndü. Kalabalığın arasına düşmüş bir yıldız gibiydi. Aslına bakılırsa Mikael Blomkvist öylesine çarpılmıştı ki kadını tanımlayacak durumda değildi ya da görünüşüyle ilgili karakteristik bir ayrıntı veremezdi. Sanki havalı bir moda dergisinden fırlamış gibiydi. ''Yardımcı olabilir miyim?'' dedi. ''Hayır, hayır'' dedi kadın, biraz utanmıştı. Çekip gitmek imkansızdı. Tereddüdünde bir çekicilik vardı. Ama öyle utangaç birine benzemiyordu. Sanki bütün dünyaya sahip olmayı arzuluyormuş gibiydi. ''İyi akşamlar o zaman'' dedi Mikael, gitmek için döndü. Kadının tedirgin bir şekilde boğazını temizlediğini duyunca durdu. ''Siz Mikael Blomkvist değil misiniz?'' dedi kadın. Daha mahcup bir hal almış, bakışlarını kaldırım taşlarına çevirmişti. ''Benim'' dedi Mikael nazik bir şekilde gülümseyerek. Herhangi birine gülümseyeceği kadar nazik gülümsemek için zorlamıştı kendini. ''Yalnızca size hep hayran olduğumu söylemek istedim'' dedi kadın. Başını yavaşça kaldırdı, gözlerinin içine baktı. ''Bunu duyduğuma sevindim ama uzun zamandır adam gibi bir şey yazamadım. İsminiz neydi?'' ''Rebecca Svensson'' dedi kadın. ''Artık İsviçre'de yaşıyorum.'' ''Şimdi ziyarete mi geldiniz?'' ''Yalnızca kısa süreliğine maalesef. İsveç'i özlüyorum. Hatta Stockholm'un Kasım'ını bile.'' ''Demek ki çok özlemişsiniz.'' ''Öyle ya, ama sıla hasreti böyle bir şey değil mi?'' ''Nasıl bir şey? İnsan kötü olanı bile özlüyor.'' ''Doğru. Ama biliyor musunuz özlemimi nasıl gideriyorum? İsveçli muhabirleri izliyorum. Millennium'da çıkan tek bir makaleyi bile kaçırmadım sanırım.'' Mikael bir kez daha baktı kadına. Üzerindeki her bir şey, yüksek topuklu ayakkabılarından mavi çizgili kaşmir şalına kadar pahalı ve özeldi. Rebecca Svensson öyle tipik bir millennium okuyucusuna benzemiyordu. Ama yurt dışında oturan zengin İsveçlilere karşı ön yargılı olması için de bir neden yoktu. ''İsviçre'de çalışıyor musunuz?'' ''Dulum.'' ''Bazen çok sıkılıyorum. Bakın, sizi yolunuzdan alıkoydum. Bir yere mi gidiyordunuz?'' ''Bir kadeh bir şeyler içip bir şeyler yiyecektim.'' dedi ve der demez pişman oldu. Sanki davet eder, bir şey umar gibiydi. Ama doğruydu. Gerçekten bir kadeh bir şeyler içip bir şeyler yiyecekti. ''Size eşlik edebilir miyim?'' dedi kadın. ''Tabii'' dedi tereddütle. Kadın eline dokundu. Herhalde kazayla olmuştu. En azından Mikael öyle düşündü. Kadın hala utangaçtı. Ağır adımlarla galerilerin önünden geçerek Honsgatpukiel'den aşağı indiler. ''Sizinle birlikte yürümek ne güzel'' dedi kadın. ''Beklemediğim bir şeydi.'' Bu sabah uyandığımda ben de böyle bir şey düşünmüyordum.
Ne düşünüyordunuz?
Her zamanki gibi çok sıkıcı bir gün olacağını.
Bugün keyifli bir arkadaş olur muyum emin değilim. Kafam çok meşgul.
Çok mu çalışıyorsunuz?
Öyle.
O zaman biraz dinlenmelisiniz dedi. Büyüleyici bir gülümseme yerleşti dudaklarına. Arzulu, davetkar bir gülümseme.
Mikael birden tanıdık bir şeyler sezdi kadında. Sanki bu gülümsemeyi daha önce görmüş gibiydi. Başka bir tarzdaydı. Çarpık bir aynadan yansır gibiydi.
Daha önce karşılaştık mı dedi.
Sanmam. Tabii sizi gazete ve televizyonlarda defalarca gördüğümü saymazsam.
Yani Stockholm'da oturmadınız hiç.
Küçük bir kızken, çocukluğumda.
Nerede oturuyordunuz?
Kadın elini belirsiz bir şekilde Hornsgatan'a doğru salladı.
Güzel günlerdi dedi. Babam bizimle çok ilgilenirdi. Bazen onu çok düşünüyor, çok özlüyorum.
Yaşamıyor mu?
Çok genç öldü.
Üzgünüm.
Nereye gidiyoruz?
Tam bilemiyorum dedi Mikael. Biraz ileride Belmansgatan'da Bishop's Arms diye bir yer var. Sahibini tanırım, iyi bir yer.
Mutlaka.
Kadının yüzüne yine o çekingen, utangaç bir ifade yerleşti. Bir kez daha eline dokundu Mikael'in. Bu defa kazayla olup olmadığından o kadar emin değildi Mikael.
Yoksa yeterince fancy değil mi?
Yo, öyledir mutlaka dedi kadın mahcup bir ifadeyle. Ama barlarda herkes bana bakıyormuş gibi geliyor. Bir sürü domuzla karşılaştım.
Tahmin ediyorum.
Aslında kadın tekrar bakışlarını yere çevirdi, kızardı.
Mikael önce yanlış gördüğünü düşündü. Yetişkin insanlar bu şekilde kızarmazdı herhalde. Ama İsviçre'den gelen yaklaşık 7 milyon değerinde görünen Rebecca Svensson kolejli küçük bir kız gibi kızarmıştı.
Belki bir iki kadeh bir şey içmeye evinize davet edersiniz dedi, daha iyi olurdu.
Ya, Mikael tereddüt etti.
Uykusuzdu, yarın sabah zinde olması gerekirdi ama yine de tabii neden olmasın. Bir şişe Barolo var dedi. Her şeye rağmen keyifli olabilir diye düşündü bir an. Baş döndürücü bir maceranın eşiğinde gibiydi. Ama tereddütü geçmemişti, nedenini anlayamadı. Bu gibi durumlarda zorlanmazdı aslında. Kadınların ilgilerine alışık, biraz da şımarıktı. Yalnız şimdi her şey çok hızlı gelişmişti. Gerçi hiç yaşamadığı bir şey de değildi. Duygusallıktan çok uzak davranırdı böyle anlarda.
Yok, sorun hızlı gelişmesinde değildi. Hiç değilse yalnızca onda değildi. Şu Rebecca Svensson'da bir şeyler vardı.
Yoksa yanılıyor muydu?
Gençti, baş döndürücü derecede güzeldi. Terli, çalışmaktan yorgun düşmüş, orta yaşlı muhabirlerin peşinde koşmaktan başka işi mi yoktu? Bakışlarında bir şey vardı. Cüretkârlıkla utangaçlık arasında hızla gidip geliyordu. Sonra kazaymış gibi eline dokunmalar. İlk başta karşı konulmazmış gelen her şey gittikçe daha çok hesaplı gelmeye başlamıştı Mikael'e.
Harika, fazla oturmam, işlerinizi aksatmak istemem dedi kadın.
Aksayacak işlerin bütün sorumluluğunu üzerime alıyorum dedi Mikael, gülümsemeye çalıştı, beceremedi. Eğreti bir gülümseme yerleşti yüzüne. Kadının bakışlarında bir şeye takıldı. Buz gibi bir bakış yerini saniyeler içinde şefkatli bir bakışa bıraktı. Sanki yeteneklerini sergileyen bir sanatçı vardı karşısında. Yanlış bir şeyler vardı, ne olduğunu bilemiyordu ama vardı. Şüphelerini açık etmek de istemiyordu, hiç değilse hemen. Anlamak istiyordu, neler dönüyordu. Bunu anlaması gerekiyordu. Belmansgatan'a doğru yürüdüler. Kadını eve götürmeyi düşündüğünden değil, olup biteni anlamak için zamana ihtiyacı vardı. Kadına tekrar baktı. Evet, çok güzeldi. Ama asıl etkilendiği şeyin güzelliği olmadığı kafasına dank etti. Başka bir şeydi. Düşüncelerini moda dergilerinin parıltısından bambaşka bir yöne çeken, elle tutulamaz bir şey vardı. Rebecca Svensson cevabı bulunması gereken bir bilmeceye dönüşmüştü Mikael'in gözünde.
Hoş bir mahalle dedi kadın.
Fena değildir dedi Mikael düşünceli bir ifadeyle. Bishop's Arms'a doğru baktı. Restoranın çaprazına düşen Tavasgatan kavşağında siyah şapkalı, siyah güneş gözlüklü zayıf bir adam durmuş bir haritaya bakıyordu. Turist olduğu düşünülebilirdi. Elinde kahverengi bir çanta vardı. Beyaz spor ayakkabılar ve kürklü yakası kaldırılmış deri bir ceket giymişti. Normalde Mikael'in dikkatini çekecek biri değildi. Ama artık sıradan bir izleyici değildi Mikael. Adamın davranışlarının gergin ve sinirli olduğunu fark etti. Belki içine şüphe düştüğündendi. Ama adamın haritaya numaradan baktığı kolay anlaşılıyordu. Üstelik başını kaldırıp kendisine ve kadına baktı. Birkaç saniye dikkatle inceledikten sonra başını tekrar haritaya çevirdi. Bunu da pek becerememişti. Rahatsız olmuş gibiydi. Sanki yüzünü kepinin altına saklamaya çalışıyordu. Bir şey vardı bunda. Bu eğik, ürkek baş bir şey hatırlatıyordu Mikael'e. Bir kez daha Rebecca Svensson'un gözlerine döndü. Uzun süre dikkatle baktı. Kadının bakışları yumuşak ve şefkatliydi. Ama sert, inceleyen bakışlarını yumuşatamadı Mikael'in. Kadının yüzü dondu sonunda. İşte o zaman gülümsedi Mikael. Neler döndüğünü anlamıştı. 29. ayının sonu. Sayfa 360.